Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programında geçmişimizde bizlere yön veren, geleceğimize de yön verecek olan kavramlara ve kültürlere değinmeye çalışıyoruz. Bazen gündemin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü gündem bizi meşgul etmiş oluyor. Belki bu programda onlardan birisi olacak. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Yaradan çok şükür diyelim.
Evet.
Biraz tabii
sıkıntılı durumlarda böyle.
Hüzünlüyüz ama.
Evet.
Çok şükür yani.
Hüzünlüyüz demekten yorulmadık mı Abdurrahman abi?
Yani şöyle, yorulmamıştık herhalde.
Evet. Çünkü
yorulsak çare buluruz.
Evet, yorulsak çare buluruz. İşte depremler oldu, orada hüzünlendik. Dünya gündemi, Orta Doğu gündemi. İşte Yemen'i bırakıyorsunuz, bir taraftan bakıyorsunuz Orta Doğu'da başka bir yerde, başka bir ülkede başka bir felaket patlak veriyor. İşte Myanmar'ı unutmaya belki tam yüz tutmuşken bakıyorsunuz, işte Filistin'de başka bir felaket yüz tutmaya başlıyor. Aynı şekilde işte Çin'de Doğu Türkistanlıların felaketini unutmaya başlayınca aynı şekilde Kudüs'te yine bir felaket patlak vermiş oluyor. Biz hepsinde biz üzülüyoruz ama
evet.
Nedense. Bu bizim aslında neye mahkum olduğumuzu gösteriyor sizce? Yani mahkum bir millet miyiz?
Evet, hakim milletler, mahkum milletler.
Evet, geçmişten beri sorgulanan belki. Evet,
sorgulanan bir konu. Şimdi şöyle bir şey var. Medeniyetlerin yükselişi ve çöküşü tezleri
evet.
Var. Sosyologların çok
evet.
Şimdiyle getirdikleri mesela. Ve hakim milletlerin diğer milletlere olan etkileri meselesi var.
Hı hı.
Tabii bu zaten dünyanın bir kuralı. Yani sünnetullah diyeceğimiz bir şey.
Hı.
Oyun kurucu kimse diğerlerini oynatıyor.
Evet.
Biz olan olaya üzülüyoruz ama kısa süreli bir üzülme bu. Mesela şimdi bir boykot
evet.
Şeyi var, furyası var. Yani benim çocukluğumdan beri sürekli
evet.
Boykot olur.
Evet, evet.
Peki bu boykotların bir faydası var mı? Binde bir veya binde iki vardır.
Çok
çünkü
küçük oranda.
Siz boykotunuzu 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün, 1 ay yapıyorsunuz o kadar. Ne olacak ki adama? Ve bu boykotu zaten yüzde kaç kişi katılıyor? Şimdi boykot dediğiniz iki tane bizim doğu toplum yani şark tarihinde iki tane güçlü boykot var.
Boykot.
Bir tanesi İran'da olmuş. Öteki de Hindistan'da. Hindistan'daki Gandhi. İngiliz tekstil sektörünü ve buna bağlı İngiliz ekonomisine büyük bir zarar vermiştir. İngiliz kumaşlarına yönelik yaptıkları protesto eylemi ve uzun süreli kısıtlama. İkincisi de İran'da çok yaygın olduğu halde sigara boykotu. Orada bir ismini unuttuğum bir molla bir fetva veriyor sigara içmenin haram olduğuna. Ama bu siyasi bir fetva. Oradaki sigara şirketleri yani batılı tütün şirketleri dayanamıyorlar bu şeye. Bunun dışındaki protestolar
geçici.
Çok böyle şey kalmış hep.
Çok zayıf kalmış.
Çok zayıf kalmıştır. Çünkü niye zayıf kalmış? Biz acıyı kanıksadık. Şimdi kimse
evet.
Hamasetten vazgeçip gerçekleri konuşmuyor maalesef. Gerçekleri konuşmadıkça da biz bu acıları çekmeye devam ederiz.
Evet.
Acıyı kanıksadıysanız anlık tepki veriyorsunuz. Mesela bu Müslümanlara ait mi? Hayır efendim. Latin Amerika acıyı kanıksamış bir toplumdur.
Evet.
Meksika'da, Kolombiya, buralarda mafyanın hakimiyeti, mafya orduları bak çeteler ordu mesabesinde neredeyse. Bunların yaptığı katliamlar vesaire cinayetler. Artık o cinayetlerde ölenlerin cenazelerinde ağlanır o kadar.
Evet.
Çünkü o kanıksanmıştır. Bir ara hatırlar mısın? Şöyle gazete manşetleri oldu. Irak'ta yine canlı bomba.
Evet.
Şu kadar ölü.
Evet.
Şimdi bayağı süredir çıkmıyor bu haberler de. İnşallah çıkmasın bundan sonra da.
İnşallah.
Ama hatırlıyorsun değil mi? Böyle
evet,
haberler
evet,
vardı.
Evet.
Şimdi ve artık o bir haber niteliği taşıyor. Gönle kimsenin dokunmuyor. Yani dindar değil fark etmez. Adam geçiyor. Yazık yazık. Vah vah.
Bugün az kişi ölmüş
evet,
gibi. Dün daha çok kişi oldu gibi. Böyle konuşmalar da olurdu.
Bu Orta Doğu ana sorunu bu.
Evet.
Yani dünyanın başka yerlerinde de var. Ama biz kendi coğrafyamız bizi önce ilgilendiriyor. Orta Doğu'da bu acıyla yaşamak bir hayat şekli olmuş. Tabii bunu sahada da çok tecrübe ettim. Yani acıyla, ölümle yaşamanın, ki Türkiye bu Orta Doğu'nun bir parçasıdır.
Tabii.
Hep bunu tez olarak dillendiriyorum. Feda kültürü çok güçlüdür.
Hı.
Onun için biz sorgulamadan, mesela vatan için canımı veririm der adam. Abi niye veriyorsun? Gerçekten vatanın buna ihtiyacı var mı yok mu diye sorgulamaz. Vatan için canımı vermeye hazırım diyor.
Evet.
Veya falan kes için ölmeye hazırım diyor. Ya geçen ismini vermeyeceğim çok meşhur bir gazeteci,
Hı.
hatta sola yakın bir gazeteci,
Hı.
bir konuyla ilgili konuşurken gayri ihtiyari canını vermeye hazırlardan biri olarak dedi. Öyle bir adammışlık var. Şimdi bu feda kültürü, adammışlık kültürü
Hı.
bizim doğu toplumlarında var, ama şöyle bir şey var. Bu sizin bir özelliğiniz. Ama zora düştükçe
Hı.
garibanlıkla, fakirlikle, işgalle karşı
Hı.
karşıya kaldıkça bu kültürünüz kabarıyor, öne çıkıyor. Daha çok uygulanmış, daha çok yaşanmış bir noktaya geliyor.
Hı.
Onun için burada tabii bir yerden başlamak lazım. Şimdi
Evet.
bizim ana sorunumuz, bütün İslam dünyasına dizayn verelim istiyoruz. Bu da en çok Türklerin yaşadığı bir sorun. Çünkü cihangirlik
Hı
meselesi,
hı.
yani bu etnik olarak bunu kastetmiyorum ama cihangirlik gerçekten bize ait bir özellik. Mesela çok ilginçtir. Karamanoğlu Mehmet Bey, Uzun Hasan, Şah İsmail. Bunlar hepsi cihangirlik için mücadele etmiş ama başaramamış insanlar.
Evet.
Hepsi bölgesel kalmışlar.
Evet.
Ama hepsi mesela bir Osmanlı, bir Timuri olmak istemiş.
Dünyaya hakim olmak
Dünyaya
istemişler.
hakim olmak
Evet.
istemiş. Yani
Hı
cihangir
hı.
deyince zaten onu kastediyor. Ama bölgesel bir güçlü bir yönetici, liderler olmuşlar.
Hı.
Ama hepsi cihangirlik için. Şimdi yani mesela böyle bir özellik kaç kişide var? Kaç toplumda var?
Bu güç dengesini de bozuyor ama. Şimdi cihangir olan bir devlete karşı cihangirlik ifadesini kullanırsanız rakip oluyorsunuz. Rakip olduktan sonra mücadele ediyorsunuz. Mücadele edince yenişiyorsunuz. Bir şekilde mağlup olan taraf gücünü kaybediyor. Galip olan taraf da aslında güçten düşüyor. Diyelim ki Osmanlı Devleti'nin Karamanoğlu zamanında işte veya Uzun Hasan zamanında Osmanlı Devleti'nin kendi perspektifinde batıya doğru ilerlemek ve işte şeyle zalimle, küffarla savaşmak var
Evet.
hedefinde. Ama Uzun Hasan'ın hedefinde de Osmanlı dünyaya hakim bir devlet. Hayır, o hakim olmasın, ben hakim
Ben
olacağım.
hakim olayım.
Ama şimdi ikisi birbirine
Osmanlı Devleti
mücadele
değil,
edince
Osmanlı Hanedanı.
hanedan, evet.
Hanedanı.
Evet, o ikisi birbiriyle savaştığında Batı rahat ediyor. Diyor ki nasıl olsa birbirlerini zaten zarar verecekler. Hangisi kazanırsa kazansın sonuçta bir güç kaybına uğramış olacak. Bugün de bizim temel problemimiz bu değil mi? Birbirimize düştüğümüz için zaten aslında düşmanlar hedeflere çok daha rahat
İşte
ulaşabiliyorlar.
buradaki ana sorun, ana insan
Cihangirliği
krizimiz.
bırakalım mı yani?
Yani, yok ana krizimiz ya cihangirliği bırak bırakma, o senin elinde
Evet.
olan bir şey değil.
Evet. İstesek de
Tabii,
bırakamıyoruz.
bak bu senin elinde olan bir şey değil. Bu yaratılışla alakalı bir şey. Türkiye'de en liberal adama git. Bir çocuk tecavüzcüsü, toplumsal bir katliam yapmış vesaire biriyle ilgili ilk vereceği tepki şudur. Bunları asmak lazım
Evet.
kardeşim.
Tabii toplumsal
Bak
olarak.
en liberal
Evet.
adama git. Böyle bir manzara koy karşısına, veya bir zehir taciri,
Evet.
insanları uyuşturarak öldüren bir
Hı.
adamla ilgili bir gündem olsun. Hemen şöyle der, bunları asmak lazım kardeşim
Evet.
der. Şimdi tabii İslam dünyası, Müslüman coğrafya, Orta Doğu niye böyle bir meselede? Çünkü toplumu yöneten insanların bu meseleyi çözmekle ilgili gerçekten bir iradesi yok. Bu irade olmayınca da bu işler çözülmez. Yani hakim milletleri bu küçük idareci sınıf oluşturur. Halkın kendisi oluşturmaz. Cahiliye dönemi diye tabir ettiğimiz yerde bir Allah'ın elçisi geliyor.
Hı.
Ve o Allah'ın elçisi belli bir ekip oluşturuyor çevresine. Bu ekip kimdir? Bizim adını bildiğimiz, adı kitaplara geçmiş sahabilerdir.
Hı.
Bunların adedi kaç kişidir? Tahmini, kayıtlı.
Yani 1000-2000. Yani
Maksimum, değil
kayıtlı
mi?
evet.
Maksimum. Ama o coğrafya mesela Veda Hutbesi'nde
120 bin.
120 bin
Öyle
kişi
mi?
var.
Evet.
Ama kayıtlara geçen
Tabii.
sayıya bak. Yani
Evet.
işte 1000, 2000 herhalde maksimum o kadardır yani. Yani
Evet.
onun dışındakiler diğer onlara tabi. Büyük kitle o küçük kitleye tabi. Şimdi mesele burada dönüp dolaşıyor. Şu an Sudan'da büyük bir acı var. Türkiye'de kim biliyor? Kimin gündeminde? Bir, ya zaten onlar artık işte Darfur'dan itibaren birbirlerini zaten öldürüyorlar.
Evet.
Şimdi Hartum merkezinde İki tane grup, biri devletin silahlı gücü, öteki de devletin paramiliter gücü. O da devlete bağlı güya. Birbirlerini öldürüyorlar, şehri mahvettiler. Yıktılar yani resmen. Hala devam ediyor.
Sudan girlik yapıyorlar onlar da. Sudan hakim olalım diye.
Yani işte tamam da senin memleketin
Tabii.
gitti yani.
Orada hiç kimse onun farkında değil
Şimdi
aslında.
buradaki Sudanlı entelektüeller, Sudanlı ulema, Sudanlı siyasetçiler.
Farkında
Bu
değiller mi?
bilemiyorum, bir irade koyamıyorlar, bir risk alamıyorlar. Bu riski, bu iradeye koymadığınız sürece
Evet. İstediğiniz kadar.
sizin memleketiniz bu hale gelir.
Evet.
Çünkü zaten biz sert adamlar coğrafyası, bu coğrafya yani savaştan, kavgadan kaçıran bir adamlar değil. Napolyon'u Napolyon yapan böyle bir liderlik göstermesidir. Parçalanmış toplumu alıyor, birleştiriyor ve arkasından da zaferler kazanıyor.
Evet.
Normalde Latinlerin zaten böyle bir kahramanlık hikayeleri yok. Avrupa'daki kahramanlığın çoğu Cermenlere, Kuzeylilere aittir. Esas savaşçılık. İki lider çıkmış topu topu. Biri Napolyon, öteki de daha çok eski gidersek İskender. O toplumdaki zinciri kırıp toplumu bir araya getirebilmişler. Tabii bu
Bulmacayı çözmüşler
esasında bir kişinin yapacağı bir işler değil. Esasında o fikir adamlarını bir araya toparlıyorlar.
aslında. Ama biz gene bir lider ararız ya. Bir lider gelsin bizi toparlasın. Ve devlet olarak da bir dünyaya hakim olalım. Tek biz lider olalım
İşte
gibi bir...
şöyle, şura beynehum diyor.
Evet. Güzel.
Yani İslam'ın bize öğrettiği toplum yönetme şeklinde şura üyelerinden oluşan, yani akil adamlar bir araya gelip ortak bir akıl oluşturmaları ve bu ortak akılla bir yönetim şekli geliştirmeleri üzerine. İşte bu ortak aklı sağlamadığınız sürece daha çok acı çekeriz yani.
Hüzünlenmeye devam
Tabii
ederiz.
tabii hiç şey yok. Yani bugün hastane vurur, yarın başka bir yer vurur,
Evet.
öteki başka bir şey yapar. Bu arada Müslümanlar da zaten birbirlerine benzerini yapıyorlar.
Evet.
Onun için biz acıyı kanıksadık.
Evet.
Ama tabii benim coğrafyayla ilgili bir şey söylemek gerekirse korkum domino taşı etkisiyle çevre ülkelerin bu savaşa dahil olarak daha büyük bir kıyıma, daha büyük bir acıya doğru evrilme meselesi.
Çevre ülkeler dediğiniz Müslüman ülkeler değil mi?
Evet.
Peki diyelim ki daha büyük bir kıyma başlarsa Müslüman ülkeler birbirleriyle mi mücadeleye başlayacaklar
Hayır,
yoksa?
yok şöyle, yani bir savaşa girecekler.
Kime karşı bir savaşa girecekler?
İsrail'e karşı bir savaşa
Peki
girecekler.
İsrail'e karşı girdikleri savaşta şu görünen tabloda yine üzülen biz olacağız.
Yani şimdi 1948, 67, 73.
Evet.
Yani 3 tane savaş var veya 3 tane büyük mücadele var. O mücadelelerde sen ben yaptıkları için kaybetmişler.
Yine aynısını mı yaparlar sizce? Yok, kültürel olarak baktığınızda şu anda yani bir tarihten bir ders almamız lazım veya işte o savaşan, mücadele eden ülkeler de ya biz bu savaşı niye kaybettik diye herhalde sormuşlardır ve bir daha aynı şeyi yapmayalım diye belki düşünmüşlerdir.
Şimdi bak, tarihte aynısı bizde var.
Tabii.
Moğollar. Şimdi Moğollar Kutuz'a kadar önüne çıkanı tabiri caizse tokatlamış.
Evet.
Ta ki Kutuz onlara Ayncalut'ta, yine o da Filistin bölgesi bu
Evet.
arada, Seyfettin Kutuz'a kadar adamlar gelmişler. Seyfettin Kutuz Memluklu Sultanı. Bunlar da biliyorsun Türktür. Durduruyor orada. Gerçi ondan sonra Anadolu'da bir daha intikam alıyor
Evet.
Moğollar. Ancak yine de ondan sonra Moğollar yenilebilirmiş
Evet.
fikri İslam dünyasında yayılıyor. Ve o yayılmacı, pagan, şamanist şeyler yeniliyorlar ve bulundukları toplum içerisinde karışmaya
Erimeye
başlıyorlar.
başlıyorlar.
Müslümanlaşıyorlar ondan sonra.
Evet.
Zaten Müslümanlaştıktan sonra o küçük bir alana, dar bir alana sıkışıyorlar. Ondan sonra tarih kitabının onların da sayfası çevrilmiş oluyor.
Evet, doğru.
İşte burada bir kırılmayı yaşamak önemli. Burada birlik önemli. O birliği yakaladığınızda bu işi başarabilirsiniz.
Tamam, Mısır mı başaracak? Lübnan mı başaracak? İşte Türkiye mi başaracak? Kim başaracak peki?
Ya kimin başardığı çok önemli değil. Önemli olan birilerinin bir araya gelmesi.
Evet.
Zaten
Şura
birileri bir
dediniz.
araya geldiğinizde akıllı düşman sizinle savaşmaz.
Evet.
Asıl olan Ortadoğu'ya barış gelmesidir. Birilerini yenmek, birilerini ezmek, ezmek, biçmek, şu bu değil.
Peki şu anda bir ortak bir kültür var. İsrail ve Filistin aslında çok ayrı coğrafyaların insanları değiller. Fakat çok keskin iki kültür var. Sizce bu iki kültür yüzyıldan beri bir şekilde çatışa yaşamışlar. Bu çatışma yine tek devlet altında mı devam eder yoksa iki devlet olduğunda Filistin'in kendine has bir kültürü olur mu?
Şimdi şöyle bir şey var. İsrail'i Eşkenazlar kuruyor. Yani Avrupalı Yahudiler kuruyor. Diğer Orta Doğulu Yahudiler sonradan katılıyorlar. Yani Sefaret ve Mizrahi'ler sonradan katılıyorlar. Esasında Sefaret ve Mizrahi'ler kültürel olarak Araplara
Daha
daha
yakın.
yakınlar.
Evet.
Araplara, Farslara daha yakınlar.
Doğru.
Ama İsrail zaten ilk kuran ekip Theodor Herzl fikir babası. Ama ondan sonra Ben Gurion, Golda Meir. Mesela normalde Tora'ya göre, yani Tevrat'a göre kadın yönetici olmaz.
Evet.
Ama Eşkenazlar daha laik Yahudi oldukları için çok onu dikkate almamışlar ve Golda Meir gibi bir kadın İsrail
Anneleri
başbakanı
var
olmuş
neredeyse. Evet.
ilk şeyde. Onun için hani aslında o ilk kurucu ekip yani laik Musevi, laik Yahudiler ve onlar Araplarla daha kavgalı bir şekilde bu işe başladılar. Bir de bulundukları ülkede bir takım ayrımcılığa maruz kalmış olanlar da yine sertler. Ama onun dışındaki pek çok Yahudi grup mesela, evet bu toprakları oturalım, anlaşalım ve ortak bir şekilde burada yaşayalım diyen de çok Yahudi var.
Evet.
Yani her Yahudi'yi siyonist görmek yanlış,
Evet.
hatadır. Yani o antisemitizme girer. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Ayrıca tabii dil olarak, köken olarak da aynı kökten geliyorlar
Birbirine
zaten.
yakınlar.
Evet, yani İsmail ve İshak aleyhisselam kardeşten geliyorlar. Tabii işte Orta Doğu'da bu düzen kurulurken tabii daha büyük, hakim bir milletin böyle bir şeye karar verme meselesi var. Onun için Amerika bugün çok net bir şekilde arkasında duruyor.
Evet. Peki Filistinliler bir devlet kuracak olsalar diyelim ki tam anlamıyla bir devlet
Ya bir
olduğunda
devlet kurulacak
hakim
zaten.
kültür nasıl olur orada?
Bir devlet kurulacak zaten. Ama doğru bir devletin kurulması için yurt dışında yaşayan, aklı başında,
Beyin
cebinde
göçüne
parası
uğramış.
olan Filistinlilerin geri dönmeleri
Tekrar
lazım.
dönmesi gerekiyor.
İşte orada sürekli baskı altında yaşamış, travmanın içerisinde yaşamış,
Acıyı kanıksamış.
acıyı kanıksamış Filistinliler yeni düzeni kuramazlar.
Zaten Yahudiler İsrail'in kuruluşu da öyle olmuş bir şekilde.
Evet.
Dışarıdaki insanların gelerek bir fikir beyan etmesiyle olmuş.
Şimdi aynı kısır döngü şu an Suriye'nin başında.
Evet.
Suriye'nin geleceğini kötü görüyorum. Niye? Suriye'nin bütün entelektüelleri, zenginleri, akıllı başlı adamları, okumuşları, ilim adamları, uleması Suriye toprakları dışında.
Evet.
Velev ki rejim yanlısı olsun. Rejim yanlıları bile Avrupa'ya
Tabii.
kaçtılar. Şimdi bu adamlar Suriye'ye dönmedikten sonra kavga, gürültünün içerisinde yaşamış adamlar
Yeni bir sistem, yeni bir
yeni bir
düzen
sistem
kuramazlar.
kuramazlar. Irak bunun için toparlanamıyor. Çünkü Irak'ta da biliyorsun
Evet.
Türkiye'de çok fazla Iraklı var. Efendim söyleyeyim, Ürdün hakeza. Civar Arap ülkelerinde, İran'da çok fazla Iraklı var. Niye? Adam asayiş sıkıntısı, adalet sıkıntısı bunları yaşayınca ya diyor ben deli miyim diyor. Bütün dünya beni bekliyor diyor. Bakıyor nerede fırsat var? Amerika'daysa Amerika, Rusya'da Rusya, Türkiye'si Türkiye hop atlayıp geliyor. Onun için özveri hep garibanlıktan beklenir.
Garibanlardan mı,
Garibanlardan
garibanlıktan mı?
diyelim.
Evet. Fedakarlık da mı öyle?
Fedakarlık da öyle işte. Onlar yapsınlar. Ama esasında işte tersine beyin göçü yapmazsanız Türkiye'nin şu an sanayileşmesinde de bu tersine beyin göçünün ciddi etkisi vardır.
Önemi var, evet.
Pek çok insan gelmiştir. Türkiye'deki son 15 yıldaki o kalkışı sağlamıştır. Ama maalesef şimdi tekrar onlar geri gidiyorlar. Yani
Evet.
daha doğrusu genç beyinler gidiyor. Yani bu da bizim için bir sorunlu bir alandır. Buna da bir çare bulmak lazım. Ama asıl olan Müslümanların kendi içerisinde meselelerini aklı selim ile çözme geleneğini yakalamalarıdır. Yani savaşmayı iyi beceriyoruz da barışmayı beceremiyoruz. Bakın Avrupa 30 yıl, 40 yıl arayla iki savaş yaşadı. Ama barışmayı becerdiler.
Evet.
Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Avrupa Birliği'ni kim kurdu? Esas altyapısını. Alman-Fransız ortaklığı kurdu.
Daha önce
E
birbirleri
bunlar
düşman olan.
Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda birbirleriyle savaşmadılar mı? Savaştılar. Bir Alman'a git hala Fransız de burun kıvırır.
Tabii.
Fransız'a da git Alman de yine burun kıvırır. Ama ortak menfaati yakaladıkları evet. yerde oturdular, anlaştılar. İşte önce Avrupa Ekonomik Topluluğu diye başlayan o 1970'lerdeki o hikayeyi yazıp Avrupa Birliği'ni oluşturdular. Şimdi burada gerçekten herkes kavga ediyor. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Evin içerisindesiniz. Bazen kardeşler birbirine benzemez. Benzemediğinde de böyle iyi de kavga ederler.
Çatışmalar ortaya çıkar.
Ama bir yerde işte bir akıl devreye girip onlara bir beraberliği sağlattırdığında, kendi menfaatleri için yaşayacakları bir beraberlik, o aile, o evin içine huzur gelir.
Evet, çok doğru.
İşte Avrupa Birliği ondan yakalıyor. Bak, birbirlerini bu kadar acımasızca öldüren başka bir toplum yoktur. Almanlar gerçekten Avrupa'yı mahvettiler.
Tabii.
Sonra Avrupalılar da, yani müttefikler de Almanya'yı acımasızca bombaladılar. O Berlin fotoğrafları var. Bilmiyorum, gördün mü hiç, veya Kuzey Almanya fotoğrafları. Dümdüz etmişler. Dümdüz. Ama bir yerde oturup doğru bir barış yapıyorlar ve bu doğru barışla tekrar o sanayi devi Almanya, onun peşini takip eden işte Fransa'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, şusu busu ayağa kalkıyor. Ve bence İngiltere'den çok daha başarılılar. İngiltere de harpte bu kadar zarar görmemesine rağmen Almanya kadar dünya sanayi başladı ki, biliyorsun sanayi devrimi başlatan İngilizler.
İngilizler, evet.
1700'lerin sonunda onlara başlattılar ama şu an Almanya sömürgesi çok az olmasına rağmen hala dünyadaki ağır sanayi ve orta sanayi elinde tutuyor.
Umarız Hakim Milletler Mahkum Milletler Merkezi'nde ele aldığımız şu konuda, konunun sonunda 3 günlük yaz ilan edildi. Belki orada insanlar savaşın da bir hukuku var ama bu savaşın hukukuna maalesef hakim millet oldukları için istedikleri zaman riayet ediyorlar, istedikleri zaman etmiyorlar. Biz bir kukla durumunda kalmış oluyoruz. Onların eline mahkum olmuş oluyoruz.
Şimdi bir hikaye çıkardılar. İşte oradaki Filistinli grupların attığı roket hastaneye düştü. O hastane o yaptı, biz yapmadık esasında gibi bir tez ortaya attılar ama tabii şu saat itibariyle henüz bir karşılığı olmadı.
O tezi şişiriyorlar, haberleştiriyorlar.
Tabii işte yapacak, tabii adam bir şey söyleyecek yani. Evet. Ama ben tabii bunu bir akılla yaptıklarına katileyim. Belki de içeride bir kavga var. Kendi içlerinde.
Kendi içlerinde.
Çünkü Cenevre Konvansiyonu'na göre hastane, ibadethane, huzurevi gibi yerlerin vurulması konuttan daha ağır suç. Yani konutla insanların, sivillerin yaşadığı yere vurmaktan daha ağır bir suç. Ve çok ilginç, yine basın bunu atladı. Vurdukları hastane Hristiyan Arap Hastanesi.
Tabii. Onu çok az kişi belki gündem oluyor ama maalesef. Evet, hiç hassasiyetleri olmayan bir durumda maalesef. İşte Hristiyan'ı, Müslüman'ı düşünmüyor. Yani kendi açısından Siyonist baktığında diyor ki benim için ikisi de farklı. En üstte ben olmam lazım diye hedefini koymuş, ilerlemiş. Umarız biz dersimizi alırız. Umarız biz bir yere geliriz. Biz güçleniriz de.
Yani inşallah ben daha büyük bir şeye evrilecek diye de bir korkum, bir çekincem var.
İnşallah öyle olmaz.
Çok uzun süredir sahanın gerçekleriyle yüzdeyim. Bizim
gittiniz
coğrafyamızda.
Gittiniz zaten, gördünüz.
Hayır, sadece orası yani, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika'da ve yine civar coğrafyada gelen acıları bizzat yerinde görünce insan. Tabii bu hadise olunca çok arkadaş bana çeşitli mesajlar attılar. Bir kısmı arayıp bir şeyler söyledi falan. Kıbrıs'la ilgili Osmanlı'nın son döneminde bir şey oluyor. Bir böyle bir acı bir olay oluyor. Ya Taksim ya ölüm diye yürüyüş yapıyorlar. Yani Kıbrıs'tan canım feda vesaire diye. Oradan da akıllı bir paşa çıkıyor veya aklı evvel diyelim. Bunlar diyor hazır böyleler diyor. Bunları hepsini toplayalım diyor, askere alalım diyor. Gerçekten adamları o Kıbrıs için ölmeye hazır diyen ekibin hepsini alıp askere götürüyorlar. Ben geçen bir yerde de anlattım. Kıyamet Kilisesi'ndeki meseleyi Abdülmecid'in fermanı çözüyor. Hani Orta Doğu'ya ancak Anadolu toprakları düzen getirir fikrinin dayandığı yerlerden bir tanesi bu.
Evet.
Ve hala bugün o fetva içindeki maddelerin, yani kilisenin nasıl çalıştıracağıyla ilgili maddelerin çoğu hala bugün geçerli olduğu için Hristiyan mezhep ve tarikatlar arasında kavga çıkmadan o kilise yönetiliyor. Hatta ferman şöyle başlıyor. Bu ferman okunduğunda herkes ne iş yapıyorsa bıraksın, derhal gelip bu fermanı dinlesin diyor. Kilisenin girişinde böyle üst pencerelerde bir merdiven vardır. Gidenler bilir, gitmeyenler resimden görebilirler. Papazın biri orada bir temizlik yapıyormuş. Onu duyunca hemen aşağı iniyor ve o günün hatırasında da o merdiven orada kalıyor. Hala orada merdiven var. Tabii aynı merdiven değil. Ama temsili olarak orada merdiven var.
Evet.
Şimdi bu şunu gösteriyor işte. O dönemin hakim topluluklarından biri ki bize göre
Tabii.
yine zorlanan bir işte hasta adam diye
Tabii o haldeyken bile.
O haldeyken bile
Evet.
bir düzen işte bu bir akıl.
Evet.
Bu bir akıl. Yani o makulatı bulan bir akıl. O akıl o kilisenin devamını sağlıyor. Tabii o akıl nereden geliyor işte mesela Hazreti Ömer'den geliyor.
Tabii.
Hazreti Ömer yine aynı Kıyamet Kilisesi'nde Kudüs'ün içerisinde. Ben burada cuma kılarsam diyor bundan sonra bütün fethedilen topraklardaki her kilisede cuma kılınır ve kiliseler hepsi camiye çevrilir.
Evet.
Hazreti Ömer'den miras diye. Onun için diyor ben başka bir yerde kılayım diyor ve hemen şeyin karşısında Hazreti Ömer Camisi vardır. Kıyamet Kilisesi'nin karşısında. Ya bu akıl ha ne yapmış mesela Osmanlı? Kilisenin sayısının artmasına müsaade etmemiş.
Evet. Kontrolünde yani, tutmuş.
Kontrolünde Evet. tutmuş bir yerde. Ama bir alan açılmış ama daha kontrollü bir şekilde bunu yapmış. Benzer bir bakış açısıyla doğru bir meseleyle ben Orta Doğu'ya huzur gelebilir ama çok yakın bir zamanda bu iş gelmez. Orta Doğu'ya huzurun gelmesine önce orada yaşayanların karar vermesi lazım. Biz artık barışmak istiyoruz.
Evet. Savaş istemiyoruz.
Haklılık tezlerimizden vazgeçeceğiz. Bakın Almanya, Avrupa örneğini
evet,
onun için verdi.
Evet.
Adamlar gerçekten müthiş savaşta. Birbirlerine dehşet kestiler
evet.
yani. Böyle, öyle böyle yani rakamlara Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölü sayılarına baktığınızda milyonlar gitmiş.
Evet.
Malum sadece Osmanlı'nın 800 bin kayıp ve şehit var.
Evet.
800 bin. Ki diğerlerinde daha fazla asker kaybı tabii. Bunun
evet.
için siviller falan da vardır. İkinci Dünya Savaşı zaten
başlı başına.
Başlı başına.
Toplu yok ediş, toplu evet. imalar oldu.
Bu çerçevede bakınca sizin tezinizin haklı olması ayrı bir şey, barışmak ayrı bir şey.
Evet. Yani tez konusunda haklı olmak mı, barışmak mı? Barışmak. Çünkü giden canlar oluyor, ölenler
giden,
oluyor.
Giden canlar. Asıl olan
evet.
yaşamak ve yaşatmaktır. Silahı değil, kalemi
evet.
öne çıkarmaktır.
Evet.
Evet, ajanlar var, şunlar var, bunlar var, onlar ortalığı karıştırıyor vesaire. Doğru. Ama bizim de feraset diye bir iddiamız var.
Tabii. İstişareye nasıl önem veriyorsak bir de ferasete de
çok güzel.
Önem
evet. Şura evet. dedik.
Hı hı. Feraset.
Feraset dedik.
Aslında Orta Doğu'daki
demek
bence...
ki bugün,
evet.
bugün iki tane kavramımız çıktı evet. hatırlamamız
ki
gereken.
Ki bizim kültürümüzde ikisi de çok önemli.
Evet.
İstişare ve ferasetli olmak.
İstişare
yani
feraset.
Bence oradaki krizi çözecek olan iki kavram bu kavram.
Hı.
Evet.
Yoksa o tozlu karmakarışık ortamda
Tabii.
herkesin bir tezi var. Herkes
evet.
haklı. Böyle bir ortamda da kimse masaya oturup
evet.
bir ortak aklı bulamıyor. Tabii bu tablo da insanları ümitsizliğe çeviriyor. Onun için Türkiye'de bazı gruplar çıkıp işte bize ne? Yani kötü niyetleri
Tabii.
saymıyorum. Onunla kötü niyetlilerle söyleyecek bir şey yok.
Hı-hı.
Ama gerçekten halkın içerisinde de tabloya bakıp Orta Doğu'nun ümitsizliğe kavuldu. Aman aman abi biz bulaşmayalım da ne olursa olsun bize ne?
Hı-hı.
Bakış açısı var. Ama işte coğrafya kaderdi. Bize ne
evet.
diyemiyorsunuz.
Biz de oranın bir parçasıyız.
Parçasısın abi işte
evet.
Doğu Akdeniz
evet.
Hidrokarbon yatakları.
Tabii.
Nasıl çözeceksiniz bunu? Yani o çatışma varken Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları nasıl çıkacak ve burada Türkiye'nin payı ne olacak? Yani o kadar çok mesele var ki ihracat. Sonuçta yine bu coğrafya Türkiye'nin pazarı.
Her geçen gün aslında ekonomik olarak
yani her şey birbirine
olursun.
Çok evet. Bağlı bir noktada.
Umarız bir an önce suhuletle çözülür. Umarız daha fazla can kayıpları olmaz.
Evet.
Herkes bir kendine gelir aslında.
Herkes bir kendine gelir.
Evet, evet. İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Biz teşekkür ederiz.
Aslında daha belki Balkanlara gitmiştiniz. Balkanlara konuşacaktık güya.
Evet.
Ama işte gündem sıcak olduğu için bunu da bu almış olduk ama belki bir sonraki programda Balkanlardan devam
İnşallah
edeceğiz.
İnşallah bir sonraki programda Balkanlardan bahsedeceğiz. Çünkü Balkanlar da bayağı kavga etti.
Evet.
Gerçi şu an böyle bir yeni bir kavga gibi yürüten bir
evet.
durum var. Onun
evet.
bir arefesindeyiz.
Evet.
İnşallah.
Hayırlısıyla
inşallah. Kan dökülmeden mesele çözülmüş olur.
İnşallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun. Abi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.